Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten son da ilk de, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Behmen 1400, Hicri Kameri 6 Recep 1443 ve Miladi Takvimle 8 Şubat 2022 Salı. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamini, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Şafak'ta 10 gün ve Batı Asya gelişmelerini dinleyeceksiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini bildirdi. Amerika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 928 bini geçti. İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran ekonomisini nükleer anlaşmaya bağlamıyoruz dedi. Emir Abdullahyan, Batı yaptırımların kaldırılması alanında ciddi ve etkili bir karar vermeli dedi. Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü. Zaharova, Rusya'nın Ukrayna'yı olası bir işgaline dair Amerika'nın iddiası bir hayal ürünüdür dedi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi dün gece Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak kendisine Allah'tan şifa diledi. İran Cumhurbaşkanı Reisi Erdoğan'a ve eşine sağlık ve afiyetler dilerken iki ülke arasında başta ekonomik ilişkiler olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkilerin geliştirmesinin önemini ve işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Söz konusu telefon görüşmesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da İran Cumhurbaşkanı'nın iyi dilekleri ve telefonla aradığı için teşekkür ederken Türkiye'nin İran'la ilişkilerini daha da güçlendirmeye hazır olduğunu vurguladı. Erdoğan, İran'ın Türkiye'ye doğal gaz ihracatını sürdürmek için atılan adımlara da övgüde bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı 22 Ocak'ta İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin İran ile ilişkileri güçlendirmek için çeşitli ekonomik işbirliklerinin bir listesini hazırladığını belirtti. Son aylarda İran ve Türkiye'li yetkililer ikili görüşmelerde veya telefon görüşmelerinde iki ülke arasındaki ilişkilerin başta ekonomik olmak üzere her alanda genişletilmesinin önemini vurguladılar. İran-Türkiye arasında barış ve dostluk ve tarihi geçmişi, dini ve kültürel ortaklıklar ile İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, ECO gibi kuruluşlar çerçevesinde bölgesel ve uluslararası işbirliği, Türkiye arasındaki bağları ve dostane ilişkileri daha da güçlendirmiştir.
Türkiye'de son 24 saatte 432.131 COVID-19 testi yapıldı. 614 kişinin testi pozitif çıktı. 236 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da günlük vaka sayılarının 40.000'den 20.000'in altına indiğini, hastane yatışların %10'dan fazla azaldığını duyurdu.
Bu arada Amerika'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 373 artarak 928.000'e çıktı. Amerika'da virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 48.354 artarak 76.506.842 oldu. Ülkede 373 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19 kaynaklı can kaybı sayısı 928.000'e yükseldi. Amerika Başkanı Joe Biden'in salgını kontrol altına alınmamasının yanı sıra hastalığın tedavisi ve önlenmesi için tıbbi ve hastane ekipmanı sağlayamaması kendisine bugünlerde ülke içinde ciddi bir eleştiri dalgasına neden oldu. Washington Times kısa süre önce Amerika Başkanı Biden'in kapsamlı aşılama yoluyla koronavirüsü yenme sözü vererek Beyaz Saray'a girdiğini ancak her şeyin planının aksine göre değiştiğini bildirdi.
İran Cumhurbaşkanı Reisi Finlandiya Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede İran ekonomisinin nükleer anlaşmaya bağlı olmadığını söyledi. Reisi dün Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile yaptığı görüşmede Amerikalıların nükleer anlaşmada yükümlülüklerine değinerek Amerika'nın İran aleyhindeki yaptırımları kaldırması halinde İran'ın taahhütlerini yerine getireceğini gösterdiğini söyledi. Reisi nükleer anlaşma ihlal eden Amerikalılar ve yükümlülüklerini yerine getirme yine Amerika ve Avrupalılar. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı sayısız kez raporunda İran'ın barışçıl eylemlerini doğruladı, dedi. Amerikalıların İran üzerindeki azami baskı siyasetinin feci başarısızlığını kabul etmelerini atıfta bulunan reisi, Avrupa ülkelerinin Amerikan egemenliğinden bağımsızlık yolunu seçeceklerini umuyoruz çünkü Amerika güvenilir bir devlet değil, dedi. 13. hükümetin komşuluk ilişkilerini geliştirme yaklaşımına denen reisi bölgedeki tüm ülkelerle iyi ilişkiler arıyoruz ve bu politikayı sürdüreceğiz. Bölgede nerede bir sorun varsa bu dış müdahaleden kaynaklanıyor, dedi. Afganistan sorunlarına da değinen İran Cumhurbaşkanı Amerika ve NATO 20 yıldan fazla süredir Afganistan'da bulunuyor. Ancak güvenliği artmadı. Ancak sonuç Afganistan için yıkım, savaş, yoksulluk ve sefalet oldu, dedi. Reisi ayrıca Afgan göçmen kardeşleri komşuluk ve insani yardım faaliyetleri açısından İran içinde memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak Avrupalılar Afganistan'daki görevlerini ihmal ediyor, dedi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı telefon görüşmesinde Pekin'in Viyana görüşmelerindeki destekleyici tutumunu takdir ederek batılı tarafların gerçekçi olmaları gerektiğini söyledi. Muhabirimizin verdiği habere göre İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan telefon görüşmesinde Batı'nın yaptırımların kaldırılması alanında ciddi ve etkili bir karar vermesi gerektiğini ve önceki Amerika yönetiminin başarısız politikalarından uzak durduğunu göstermesi gerektiğini söyledi. Emir Abdullahyan nükleer anlaşma çerçevesinde İran'a yönelik bütün yaptırımların kaldırılması ve garanti sağlanması alanında ciddi adımlar atılması gerektiğini tekrarladı. Çin Dışişleri Bakanı da bu telefon görüşmesinde Amerika'nın nükleer anlaşmadan tek taraflı ve hukuka aykırı olarak çekilmesine de dikkat çekerek Viyana görüşmeleri sırasındaki işbirliği ve istişarelerin ve İran tarafının makul talep ve reform önerilerinin sunulmasının önemli olduğunu ifade ederek İran'ın tutumunun Çin tarafından desteklendiğini söyledi. Telefon görüşmesine Wang Yi, İran'a Pekin Kış Olimpiyatlarına katıldığı için teşekkür etti ve İranlı sporculara başarılar diledi. Çin Dışişleri Bakanı, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping'e Pekin-Tahran ilişkilerine ilişkin mektubuna atıfta bulundu ve ikili ilişkileri genişletmeye ve derinleştirmeye hazır olduğunu duyurdu. Wang Yi, Afganistan'a komşu ülkeler Dışişleri Bakanları ikinci zirvesinin Tahran'da başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, üçüncü zirvenin bu ay Pekin'de gerçekleştirileceğini duyurdu ve İran Dışişleri Bakanı'nı zirveye katılmaya davet etti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Selami, düşmanın askeri seçeneklerinin tamamen durdurulduğunu söyledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami, Silahlı Kuvvetler Komutanlarının İmam Khomeini'ye bağlılığını yenileme töreni kulisinde muhabirimize verdirmişti. İmam Khomeini askeri gücün artırılmasına vurgu yapmış ve bu gücün zorba ve emperyalist güçleri yenmesi gerektiğine inanmıştır, dedi. İran İslam İnkılabı Şafak'ta 10 günün yıl dönümünü kutlayan Tümgeneral Selami, İslam devrimini modern cehalet çağında İslam'ı şafağıyla zifiri karanlığı ortadan kaldıran bir nur olarak nitelerken, aziz İran halkı ve İslam ümmeti için büyük bir özgürlük, bağımsızlık ve İslami kazanım olarak nitelendirdi. Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı ayrıca İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin gücü, zorba ve emperyalist güçleri askeri seçenekleri seçmekten tamamen alıkoyacak şekildedir, dedi.
İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı İmam Khomeini'nin silahlı kuvvetlerin gönül birliği ve dayanışmasına vurgu yaptığını söyledi. Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Hamid Vahidi, İmam Khomeini'nin kabrinde silahlı kuvvetler komutanlarının biatlerinin yenilenmesi töreninde yaptığı konuşmada, 1979 yılında Hava Kuvvetleri'nin İmam Khomeini'nin tarihi çağrısına biat ederek, bu biat İslam İnkılabı'nın zaferini hızlandırdı, dedi. Hamid Vahidi, empati ve dayanışmanın İmam Khomeini'nin silahlı kuvvetleri emirlerinden biri olduğunu belirterek, ordu, devrim muhafızları ve gönüllü milis güçleri Besiç dahil silahlı kuvvetler arası gönül birliğinin çok yüksek olduğunu söyleyerek, bu empati ve uyum İslam İnkılabı rehberinin tedbirleriyle sağlanmıştır, dedi.
İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı İmam Khomeini'nin her zaman birlik ve dayanışmaya ve silahlı kuvvetlerde özgüvenin güçlendirilmesine ve yerli yeteneklerin kullanılmasına vurgu yaptığını söyledi. Tuğamiral Şehram İran'ı İmam Khomeini'nin kabrini ziyaretinde muhabirimize yaptığı açıklamada özgüvenin korunması ve güçlendirilmesi, yerli ve milli teçhizatlara vurgu yaparak şöyle dedi. İmam Khomeini silahlı kuvvetlerde birlik ve dayanışmayı ve özgüvenin güçlendirmesini ve yerli yeteneklerin kullanılmasını her zaman önemli vurgulamıştır. Tuğamiral İran'ı sözlerinin devamında iç kapasiteyi kullanmak ve iyimserliği güçlendirmek İmam Khomeini'nin önemli üzerinde durduğu diğer konular olmuştur, dedi. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı ayrıca şöyle dedi. Bugün Deniz Kuvvetleri alanında aynı prensipleri izliyoruz ve maksimum operasyon kabiliyetimizi İranlı gençlerle gerçekleştirmeye ve pekiştirmeye çalışıyoruz.
Rusya Müftüler Konseyi Başkanı, İran'ın direniş ekonomisi ilkelerini izleyerek dünya ve Amerika'nın zorbalıklarına karşı durabileceğini ve politikalarına karşı çıkabileceğini dünyaya gösterdiğini ve İran'ın bu direnişin övgüye değer olduğunu söyledi. Siyasi ve uluslararası konferanslara katılmak için birkaç kez İran'a seyahat eden Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Nafigullah Aşirov, dün İrna'ya verdiği demeçte İran İslam devriminin Amerika ve dünya zorbalarına karşı direniş yeteneğini gösterdiğini söyledi. Nafigullah Aşirov, İran'ın karşı karşıya olduğu en büyük zorluğun Amerika ve Batılı müttefikleri tarafından 40 yılı aşkın bir süredir uygulanan yaptırımlar olduğunu ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bunlarla başa çıkmanın yollarını bulduğunu söyledi. Rusya Müftüler Konseyi Başkanı'na göre İslam devrimi İran'ı bağımlılığından kurtarmış ve tüm dünyaya dini ilkeleri kullanarak hiçbir ülkeye bağımlı olmayan bağımsız ve yetenekli bir devlet oluşturmanın mümkün olduğunu gösterdiğini söyledi.
Suriye Cumhurbaşkanlığı Özel Danışmanı Doktor Hüseyin Şaban, medya çalışmalarında paralel bir ortaklık gerektiren hedef ve kaderde Suriye-İran ortaklığının altını çizdi. Hüseyin Şaban, İran Radyo Televizyon Kurumu Başkan Yardımcısı ve Dış Yayınlar Servisi Başkanı Ahmet Nevruzi ve beraberindeki heyetle yaptığı görüşmede bir yandan direniş ekseni ve doğu ve diğer yanda batı ülkeleri arasındaki savaşın medya boyutunun esas olduğunu belirtirken, medyanın siyaseti ve ekonomiyi tamamlayıcı bir rolü olduğu için medya içeriğimizin kalitesine odaklanarak batıya hitap etmek için yeni planlar ve yollar geliştirme ihtiyacına işaret etti. Direniş ekseni ülkelerine düşman medya saldırılarına karşı iki ülke arasında medya koordinasyonuna ilişkin beklentilerin ele alındığı toplantıda Şaban, İran'ın ortaya çıkacağına olan inancını dile getirerek tüm fikir alışverişinde bulunmaya ve bunlar üzerinde çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. Öte yandan Dr. Nevruzi ise Suriye'nin İran medyasında çok özel bir konuma sahip olduğunu ve İran'ın Suriye'nin geçtiğimiz yıllarda maruz kaldığı büyük savaşı kazanacağından emin olduğunu söyledi. Nevruzi, Batı'nın medyamıza karşı verdiği mücadelenin batılı sosyal çevrelerde güçlü etkisinin bir kanıtı olduğunu ve bu medyanın devamı ve gelişmesi için gerekli ortak planların yapılması gerektiğini vurgularken, İran'ın nükleer dosya üzerindeki müzakerelerini yaptırımları tamamen kaldırmayı taahhüt ettiğini belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüştüğü belirtildi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, görüşmede Rusya-Ukrayna gerilimi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimin son bulması için Türkiye olarak gereken gayreti gösterdiklerini ve tansiyonu düşürme mantığıyla hareket ettiklerini dile getirdi. Krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde Minsk anlaşmaları çerçevesinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine dair görüşünü tüm mevkitaşlarıyla paylaştığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin liderler seviyesinde bir zirveyi ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğini, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile çeşitli vesilelerle paylaştığını kaydetti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya-Ukrayna krizini siyasi çözüm bulunmasına yönelik aktif desteği ve kişisel girişimlerinden dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusu 84.680.273'e yükseldi. Nüfustaki yaşlanma sürerken nüfus artış hızında son yıllarda kaydedilen keskin düşüş yeniden yükselme eğilimine girdi. Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında meydana gelen değişimi gösteren grafikler olarak tanımlanan nüfus piramitlerinde de yapısal değişim devam etti. Türkiye'nin 2007 ve 2021 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği tespit edildi.
Medya kaynakları Türkiye ordusu ve kontrolündeki silahlı grupları tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Hasake eyaletindeki bir kasabaya topçu ve havan saldırıları düzenlendiğini bildirdi. Türkiye ordusu terörle mücadele bahanesiyle son iki yıldır Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerini işgal ediyor, PKK ile mücadele bahanesiyle bu bölgelerdeki yerleşim alanlarını ve altyapıyı hedef alıyor.
Siyonist Yahudi yerleşimciler bir kez daha Mescid-i Aksa'ya büyük çapta saldırıda bulundular. Siyonist Yahudi yerleşimciler Kudüs İslami Vakfı'nın protestolarını aldırmadan Mescid-i Aksa'ya sürekli saldırıyor. Bu eylem Filistin halkı ve gruplarının tepkisine neden olmaya devam ediyor. Siyonist yerleşimciler dün ırkçı İsrail polisinin desteğiyle Mescid-i Aksa'ya saldırdıktan sonra İslam karşıtı sloganlar attılar. Öte yandan terör rejimi polisi dün gece Tel Aviv'in batısındaki Rishon LeZion'da büyük bir patlama sesinin duyulduğunu bildirdi. Siyonist haber kaynakları patlamanın sebebinin ve tam yerinin henüz bilinmediğini belirttiler.
El Ahd Haber Ajansı'nın bilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan Katif'teki 11 Şii mahkum şiddetli baskı ve adaletsizlikle karşı karşıya bulunuyor. Suud rejimi her yıl ifade özgürlüğüne karşı çıkmak ve terörle mücadele etmek için muhaliflerini çok sayıda ağır cezalara ve idam cezasına mahkum ediyor.
Ve son haberimiz, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Amerika ve İngiltere'nin daha sonra kahramanca mücadele edecek bir şeyleri olsun diye Rus tehdidini icat ettiklerini belirtti. Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, zaman geçiyor ancak Rusya Ukrayna'ya saldırmıyor. Bu müziği sipariş eden Amerika'nın ve onlara katılan İngilizlerin yaptığı hesap ortada. Rus tehdidini uydurdular. Şimdi de bu tehdide karşı kahramanca mücadele vermeyi, ardından provokasyon gerçekleştirerek yüksek sesle zaferlerini ilan etmeyi planlıyorlar diye yazdı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor değerli dinleyiciler. Bu sabahki ilk yorumumuz, yaptırımların etkisileştirilmesinde İranlı yatırımcılar ve ekonomistlerin beraber çalışması konusunda. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, ülke genelinde 48 büyük sanayi projesinin açılış konuşmasında ekonomik sorumlular ve şirketlerin birlikte hareket etmeleri zaruretini vurgu yaparak, yaptırımların ancak bu şekilde üstesinden gelinebileceğini vurguladı. Seyyid İbrahim Reisi, İran ekonomisine yatırım yapmak, ülke içi yatırımcıları ve ülke dışındaki yatırımcılar için büyük bir kârı da olacaktır, dedi. Bilindiği üzere zalimane yaptırımlar İran ekonomisinin yolunda ciddi bir sorun sayılmaktadır. Yaptırımlar bir yandan dış yatırımcıları engellerle karşı karşıya bırakırken diğer yandan da ülke dışındaki İranlıları kaygılandıran başlıca mesele oldu. Seyyid İbrahim Reisi bu açılış törenlerinde yaptığı konuşmada mevcut yılın bütçesinde hükümetin %8'lik ekonomik büyüme tahminine dayalı olarak projelere sermaye ayırdığını bildirip, ekonomik büyüme bir zaruret olarak toplu ve takım çalışmasına, iradeli ve azimli duruşa ihtiyacı vardır, dedi. Hangi sektörün ülkedeki ekonomik dinamo güç olabileceği sorusuna ise Cumhurbaşkanının, kuşkusuz içe bakışımız, başarılı girişimcilerin ve ekonomik aktivistlerin yetkin ellerine güvenmeyi gerektirir söylemesi dikkate değerdir. İran'ın Dinamo Güçleri grubunun yakınlaşma çalışmaları, işbirliği, destek ve sempatisine atıfta bulunan Seyyid İbrahim Reisi, bu grubun 110 gün gibi kısa bir sürede çabaları ve işbirliği engelleri kaldırmada etkili oldu. Gerekli izinler alındı. İstihdam ve ihracatın artırılması ile üretimin artırılması ittifak halinde artacaktı ki bu da hayırlı ve sevindirici bir adımdır vurgusunda da bulundu.
Ayetullah Reis'i 13 eyalet ve 27 şehirde 48 büyük projenin hayata geçirmesinden daha önemli olan mesele ülkenin önde gelen ekonomik şirketlerinin yakınsaması ve sinerjisidir. Bugün başarılı bir deneyim olarak büyük projeleri yürütmek için tüm ekonomik aktörlerin önüne fırsat sunduk, dedi. Reisi dinamizm, umut, azim, özgüven ve girişimcilerin ve yerli üreticilerin yaratıcı güçlerine olan güveni İran Kalkınma Hareketi'nin en önemli mesajı olarak değerlendirdi. İran Cumhurbaşkanı yaptırımları atlatmanın ve etkisiz hale getirmenin en önemli yollarından biri bu tür kalıcı önlemlerdir ve hükümet de bu doğrultuda yaptırımları etkisiz hale getirmek için daha fazla faaliyet ve çabayı gündemine almayı planlıyor, dedi. Ayetullah Reisi, kuşkusuz büyük şirketler, bankalar, özel sektör ve girişimciler faaliyete geçerse çeşitli sektörlerde önemli yatırımlar yapılabilir ve ülkedeki üretim ve istihdam sorunu çözülebilir, dedi. Ekonomik faaliyetlerde hükümetin rolü, liderliği ve denetimine değinen Cumhurbaşkanı Reisi, ekonomik aktivistler hükümetin bu alandaki faaliyetlerini destek vereceğinden emin olmalıdır, dedi. Reisi, İran'ın gelişme dinamoları grubunun yurt dışındaki İranlılara ve diğer özel sektör yatırımcılarına kar garantilerini gözeterek ve üretkenliği ve yatırım güvenliğini artırarak bu alanda çalışmaya teşvik edilmeleri için mesajı var diye vurgu yaptı Reisi. Hükümet halka ekonomik yardım sağlayabilir ancak ülke ekonomisi bu tür geçici yardımlar üzerine inşa edilemez. Ancak ülke ekonomisinin dine dayalı öğretilerde de vurgusu yapılan çalışma ve üretim alanında geniş ve kalıcı önlemlere ihtiyacı var diye konuştu. Ekonomik aktörler için iş ortamının kolaylaştırılmasına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Reisi, bakanlıklar ve idari organların bu alandaki aktörlerin ekonomik faaliyetlerini kolaylaştırması ve gerekli izinleri bir an önce vermesi gerekiyor. Hükümet ayrıca istihdamı arttırmak için küçük, yüksek verimli atölyeleri ve işletmeleri desteklemektedir vurgusunda da bulundu. Cumhurbaşkanı Reisi ülke sanayisinin kapsamlı bir haritasını çıkarmasına da vurgu yaparak hükümet bu konuyu başından beri gündemine aldı ve devrim liderinin son vurgusuyla bu belge en kısa sürede sonuçlandırılacaktır dedi.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Siyonist basınının Nasrullah'ı Arap dünyasının kahramanı adlandırmasıyla ilgili. Siyonist basını Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah'ın yüksek siyasi ve askeri zekasına dikkati çekerek Nasrullah'ın hala rejimin en tehlikeli düşmanı olduğunu belirtti. Nasrullah'ın kurucularından ve hareketin eski genel sekreteri Seyyid Abbas Musevi'nin şehadetinin 30. yıl dönümü ve Seyyid Hasan Nasrullah'ın 1992 yılında Hizbullah genel sekreteri olarak göreve başlama yıl dönümü arifesinde Siyonist gazetesi İsrail Hiyum, Nasrullah'ın son yıllardaki büyük kazanımları ile başarılarını etraflıca ele alan bir yazı yayınladı. Seyyid Abbas Musevi 1991 yılında Hizbullah'ın genel sekreterliğine getirildi. Ancak bu görevinde sadece 9 ay kalabildi. Abbas Musevi 17 Şubat 1992'de Şeyh Ragıb'ın şehadet yıl dönümü merasiminden dönerken Siyonist İsrail'in düzenlediği suikast sonucu kendisi, eşi ve bir çocuğu şehit oldu. Seyyid Abbas Musevi'nin şehadetinden sonra Hizbullah Merkez Konseyi Lübnan'daki hareketin genel sekreteri olarak Seyyid Hasan Nasrullah'ı seçti. Seyyid Abbas Musevi'ye suikast düzenleyerek direniş mücadelesine gölge düşürmeyi, Hizbullah'ın bu suikastla sona ereceğini düşündüklerini defalarca itiraf eden Siyonistler, şimdi Seyyid Hasan Nasrullah'ın en tehlikeli düşmanları olduğunu kabul ediyor. Siyonist askeri uzman Yoav Limor, İbranice İsrail Hiyum gazetesinde kaleme aldığı yazıda şunları kaydetti. Hizbullah'ın sorumluluğunu üstlenen Nasrullah, güvenlik kuşağına İsrail ordusunun karşısında durup Celile bölgesine füze fırlatmaya odaklandı. Bu dönemde Güney Lübnan'da çoğu Hizbullah'la savaşan yaklaşık 25 İsrail askeri öldürüldü.
Siyonist askeri uzman Limor şöyle diyor. Nasrullah İsrail kamuoyunda hayal kırıklığı yarattı ve orduyu operasyon yapmaktan vazgeçirdi. Nasrullah'ın yaklaşımı Hizbullah için iki başarı getirdi. Birincisi sonunda İsrail'in 1999 seçimlerindeki rakiplerinin her birinin başbakan seçilmesi halinde Lübnan'dan ayrılma sözü vermesine yol açtı. Tel Aviv'deki üst düzey güvenlik kaynaklarına atıfta bulunan Yoav Limor, İsrail ordusunun 2000 yılında Güney Lübnan'dan çekilmesinin Hizbullah için çok önemli bir olay olduğunu belirterek, hareketin genel sekreteri Lübnan'da olduğu kadar Arap dünyasında da bir kahraman sayılır. Nasrullah o dönemde ünlü örümcek evi konuşmasında İsrail'in örümcek evinden daha zayıf olduğunu söyledi dedi. Geçen yıla kadar Amman'daki soruşturma bölümünün başkanı Siyonist bir ordu yedek subayı olan Dror Shalom'un sözlerine atıfta bulunan Yoav Limor, Nasrullah büyük bir duygusal zeka ve karizmatik bir kişiliğe sahip. Bunlar Hizbullah liderini çok popüler hale getirdiği ifadesini kullandı. Shalom, Hizbullah lideri hakkında şöyle dedi. Nasrullah küçümsenemez. O Arap dünyasında İsrail meseleleri konusunda en büyük uzman olduğunu, hala İsrail'in en tehlikeli düşmanı olduğunu yıllar içinde kanıtlamış önemli bir kişidir. Nasrullah bizi herkesten daha iyi tanıyor. Masasında bize karşı açık bir dosyası var. Dror Shalom'un itirafına göre Hizbullah birçok alanda kendisini dünyanın en büyük ordusu haline getiren devasa cephanelikler inşa etti. Lübnan Hizbullah Hareketi lideri Seyyid Hasan Nasrullah'ın siyasi ve askeri zekasını kabul etmek Siyonistler arasında yeni bir konu değil ve ırkçı rejim yetkilileriyle uzmanları bu konuyu defalarca itiraf ettiler. Bu itiraflardan bazılarının terör rejimi İsrail okullarındaki ders kitaplarına da yer aldığını belirtmek gerekir. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyicilerimiz. Sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Behmen 1400. Hicri Kameri 6 Recep 1443 ve Miladi 8 Şubat 2022 Salı. yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 Behmen 1357'de İran halkı ve İslam İnkılabı ordusunun bu inkılabın rahmetli rehberine olan bağlılıkları gözler önüne serildi. Bugün milyonlarca inkılapçı rahmetli İmam Hümeyni'nin inkılap geçici hükümetinin desteklenmesine yönelik çağrısına yanıt olarak İran'ın birçok kentinde geniş gösteriler düzenlediler ve diktatör rejiminin çökmesine dek mücadeleye devam edeceklerine vurgu yaptılar. Hava kuvvetlerine mensup personel askeri üniformasıyla İmam Hümeyni'nin huzuruna çıkarak İslam İnkılabı'yla dayanışma içinde olduklarını ilan ettiler. İşte İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra Hava Kuvvetleri personelinin İmam Hümeyni ile İslam İnkılabı'nın zaferi eşiğinde görüşmelerinin önemli sebebiyle Hicri Şemsi 19 Behmen günü İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri günü olarak adlandırılmıştır. Bu tarihi görüşme İslam taraftarı inkılapçı güçlerin orduda geniş bir şekilde varlıklarını gözler önüne serdi. ...927 yıl önce bugün Hicri Kameri 6 Recep 516 tarihinde Irak'ın Basra kentinde yaşayan İranlı edip ve yazar İbni Hariri lakaplı Ebu Muhammed Kasım bin Ali Basri vefat etti. Eşine az rastlanan Makamat adlı eserin sahibi olan İbni Hariri bu kitapta Arapça dilini tavsiye mahiyetinde ve aynı zamanda sade bir yöntemle anlattı. Bu yüzden bu eser geçmiş yıllardan beri Arapça edebiyatına ilgi duyanlara büyük bir kaynak niteliği taşıyordu. ...960 yıl önce bugün Hicri Kameri 6 Recep 483'te İsmaili Şiilerin önde gelen liderlerinden Hasan Sabbah İran'ın Kazvin kenti yakınındaki Alamut Kalesi'ni ele geçirdi. Hasan Sabbah Alamut Kalesi'ni ele geçirmekle güç kazanarak birkaç kaleyi daha ele geçirmeyi başardı. Alamut Kalesi'nin ele geçirilmesinin ardından İsmaili Şiileri cezbetmek yönündeki propaganda yayıldı ve Hasan Sabbah'ın yarenleri Hace Nizamül Mülk'te dahil olmak üzere bir grup Selçuklu hükümet yetkilisini öldürdü. ...59 yıl önce bugün 8 Şubat 1963 yılında Irak'ta General Abdüsselam Arif önderliğindeki bazı subaylar yönetime el koydu. ...297 yıl önce bugün 8 Şubat 1725'te Rusya'nın 3. İmparatoru Büyük Peter 53 yaşında öldü. Peter sıcak sulara erişimin Rusya'yı bir dünya ticareti ve deniz gücü haline getireceğine inanıyordu. Bu nedenle çabalarını Baltık Denizi ve Karadeniz kıyılarında odakladı. Büyük Peter Osmanlı İmparatorluğu toprakları ile Polonya ve İsveç ülkeleri üzerinden Avrupa'ya doğru ilerlemeye çalıştı. Gelişmiş Avrupa ülkeleriyle ilişkilerini genişleterek Rusya'yı reforme etti. Acımasız ve şiddet yanlısı olan Büyük Peter kendi amaçlarına ulaşmak için hiçbir girişimden kaçınmadı ve bu yüzden imparatorluğu döneminde halkın can, mal ve özgürlüklerine tecavüz etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den Köşe Yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
AKP'nin ekonomi politikaları orta gelir grubunu yok etti.
Milli Gazete.
Şeker fabrikaları 9 aydır sahipsiz.
Karar.
Genç Türkiye tablosu değişiyor. Nüfus alarmı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 6 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde "Vekillerimiz ne diyor?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 2 haftalık aranın ardından meclis çalışmalarına başladı. Vekillerimiz de memleketlerinden dönüp bölgelerinden edindikleri izlenimleri, vatandaşın sıkıntılarını ülkenin gündemine taşımak için fırsat buldukça meclis kürsüsüne çıkarıyorlar diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Gündem dışı 5 dakikalık, 3, 1 dakikalık, 20-25 milletvekili söz alıp milletin sıkıntısını anlatma fırsatı buluyorlar. İktidar milletvekilleri ya özel günler için ya da yaptıkları hizmetleri anlatırken, muhalefet milletvekilleri de ekonomi, adalet, eğitim gibi temel meselelerde iktidara seslenip çözüm bulunmasını istiyor. Demokraside temel kural şudur: muhalefet eleştirir, çözüm sunar, iktidar ise bu eleştirileri dikkate alıp çözer. Görevi de budur. Yapamayan gider, yapacak yeni iktidarlar gelir. Meclis açılınca yine böyle oldu. İlk gün gündem dışı konuşan milletvekilleri gerek ülkenin gerekse de bölgelerinin sorunlarını dile getirdiler. İktidar milletvekilleri hükümetin ne kadar önemli işler yaptığını anlatırken, muhalefet milletvekilleri ise vatandaşın geçim sıkıntısından zamlara, ülkenin gerçek gündemiyle ilgili konuştular. Bir dakikalık konuşmalardan birkaç örnek vererek ülkenin gündemine bir katkımız olsun, vekillerimizin konuşması gündeme gelsin istiyoruz. Çiftçinin, üreticinin hali malum. Başta mazot ve gübre olmak üzere elektriğe gelen zamlar ekim maliyetlerini artırdığı için tarlasını ekemez ya da gübre atmadan eker duruma düştü. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli çiftçinin borcunun azaldığını söylemesine rağmen öyle olmadığını herkes biliyor. Traktörüne ve tarlasına haciz gelen çiftçiler her gün seslerini duyurmaya çalışıyor. Ankara'ya gelmek isteyenler geri gönderilirlerken gelebilenler bakanlık önünde durumlarını anlatmaya çalışıyor. Durum böyleyken Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde AK Parti iktidarında tarıma verilen desteklerle artık Türkiye'nin toplam tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sıradayken dünyada ilk 10 içerisinde yer aldığını söylerken 2022 yılında 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla 3,2 milyar lira ek bütçeyle 29 milyar liraya çıkarıldığını anlattı. Her zaman çiftçinin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi. Bu karşılık Adana Milletvekili Orhan Sümer, çiftçiye sözde müjde diye destek paketinin açıklandığını belirtirken Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı 3,2 milyar lira ile destekle buğday, arpa, çavdar, yulaf üreticisine mazot, gübre, tohum desteği olarak dekar başına ilave 50 TL ödenecek. Çiftçi 50 TL'ye ancak 3 litre mazot veya 5 kilogram gübre alabilir dedikten sonra çiftçi için yapılması gerekenleri, ithalatı azaltıp ihracatı artıracak modern ve yapısal reformlara ihtiyacı vardır. Bunun ilk şartının da önce yerli tarımı canlandırmak, geri ödemesiz de yeteri kadar mazot gübre desteği vermektir diyerek özetledi. Ve çiftçinin borç vaatleri karnı tok diye de devam etti. Şimdi siz karar verin hangisi gerçekleri yansıtıyor. Verilen destek artan maliyetleri karşılayabilir mi? Bunun cevabının verilmesi gerekmez mi?
İrfan Hüseyin Yıldız, 6 Şubat tarihli Cumhuriyet gazetesinde dış ticaret açığı artmaya devam ediyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İhracata dayalı büyümeye bağlı olarak cari dengede kurlarda genel fiyat düzeyinde istikrar sağlanacağı varsayımı ne kadar gerçekçi? Bu yazımda dış ticaretimizin yapısı üzerinde durmak istiyorum. Biraz da mecbur kalındığı için açıklandığı anlaşılan ihracata dayalı büyüme modeli çok erken bir aşamada zorlanmaya başladı. Böyle giderse yeniden model değişikliği yapmak gerekecek diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Aralık ayı dış ticaret rakamları geldiğinde ithalata yaşanan artışın ihracattaki artıştan fazla olduğu görüldü. Oysa Türk lirasının değer kaybına bağlı olarak ihracat artışındaki trendin sürmesi beklenmekteydi. Bunun üzerine yeni yılın ilk ayında gelen dış ticaret verileri de şaşırttı. İthalat artışı yine ihracat artışından fazla gerçekleşti. Dış ticaret açığı büyümeye devam etti. Aylık bazda dış ticaret açığı rekoru kırıldı. Bu gelişmeler zayıf Türk lirası uygulamasının ihracatı taşımadığına, ihracatta 2021 yılında elde edilen artışlara pandemi kaynaklı talep kaymalarının yol açtığına yönelik tespitleri haklı çıkartan niteliktedir. İhracat siparişleri 7 aylık artış sürecinin ardından Ocak ayında hızla kesmiş durumdadır. ISO İmalat, PMI, İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi verilerine göre 10 sektörden 4'ünde yurt dışından alınan yeni siparişlerde artış kaydedilmiştir. Oysa Aralık ayında 7 sektörde ihracat siparişinde artış gözlenmişti. İhracat pazarlarında zorlanma yaşanmaktadır. Buna paralel olarak Ocak ayında 10 sektörden 8'inde üretim faaliyetleri daralırken sadece 2'sinde artış olduğu belirtilmiştir. Bu sektörler kimyasal, plastik, kauçuk, giyim ve deri ürünleri sektörleridir. Türkiye'nin ihracata dayalı büyüme modeli üzerinden başarılı olabilmesi ve cari dengesini sağlayarak kur baskısını ortadan kaldırabilmesi, ekonomideki yapısal değişimini tamamlaması ile mümkün olabilecektir. Oysa mevcut yapımız henüz bu politikamızı destekleme açısından çok güçlü görünmemektedir. İthalat tarafına baktığımızda 2020 yılında toplam ithalatın %74.3'ü ara mallarından oluşurken 2021 yılında bu oran %77.4'e yükselmiştir. Bu veriler ara malları bazında ithalata bağımlılığımızı net olarak göstermektedir.
Tahran Radyosu.
Esfender Korkmaz 6 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde doların reel değeri nedir başlıklı yazısına yer veriyor. Merkez Bankası 2003 TÜFE bazlı reel kur endeksi Ocak 2022'de 52,89 oldu Ocak ayı. Ortalama dolar kuru da 13,5471 idi. Merkez Bankası 2003 TÜFE bazına göre endeks değeri 100 ise kur dengede demektir. Ocak 2022 endeks değeri 52,89 olunca TL değer kaybetmiş demektir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu değer kaybını hesaplamak için 52,89 endekste dolar kuru 13,5471 olursa 100 endeks değerinde de kaç olur orantısını kurmak gerekir. Ters orantılı olduğu için sonuç 7,16 çıkar. Yani Merkez Bankası TÜFE bazlı reel kur endeksine göre Ocak ayında doların denge kuru 7 lira 16 kuruştur. Reel efektif döviz kuru hesabında iki husus önemlidir. Birisi, bazı yılında döviz dengede miydi sorusudur. Eğer 2003 yılı doğru bir seçim değilse o zaman bazı yılı yanlış demektir. Sonuçlar da gerçek değerleri göstermez. Ama 2003 yılı bazı yılı için doğru bir yıldır. Zira döviz kuru uzun bir süre aynı seviyede 1,3 seviyesinde gitti. İkincisi, reel kur hesabı doğru yapılıyor mu sorusudur. Merkez Bankası'nın reel kur hesabını yapanlar açısından sorun yoktur. Eldeki verilerle kur endeksini çok isabetli yapıyorlar. Zaten reel kur hesabı tekniği ve formülü olan bir hesaptır. Merkez Bankası reel efektif döviz kuru endekslerini TL enflasyonu dış ticaret yaptığımız 19 ülke enflasyonuna oranının ağırlıklı geometrik ortalamasını alarak hesaplamaktadır. Merkez Bankası reel kur endeksini hesaplarken TÜİK enflasyon verilerini kullanıyor. Ama genel olarak herkes TÜİK'te bir şeyler olduğunun farkındadır. O zaman eğer TÜİK enflasyonu düşük gösteriyor ise Merkez Bankası reel kur endeksi de gerçeği tam yansıtmayacaktır. Bu gerçeği arkadaşımız Meriç Köyatası hatırlattı. Merkez Bankası'nın enflasyonu ne kadar düşük gösterdiğini bilmiyoruz. Ama bu durumda kaba bir tahmin yaparak ve 2003 yılına göre artan ülke riskini de katarsak Ocak ayında reel dolar kurunun 8 lira dolayında olması gerektiği sonucunu çıkarabiliriz. Bu şartlarda doları 18 liradan 13,5 liraya indirmekle kuru çözdük diyemeyiz. Eğer 1 dolar kuru 8 liraya inerse ancak o zaman hükümetin kur sorunu çözdük deme hakkı doğar. Öte yandan endeks değerinin 100 olması yerel para ile dış ticaret yapılan ülkelerin döviz cinsleri arasında bir eşitlik bulunduğunu gösterir. Reel efektif döviz kurunun 100 üstünde olması TL'de reel değer kazanmış olduğu anlamına gelir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kal. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şafak'ta 10 gün.
Değerli dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nı zafere götüren ve Şafak'ta 10 gün olarak anılan günlerin yıl dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız özel programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
İran İran İslam İnkılabı'nın ta baştan en önemli sloganlarından biri ne doğu ne batı İslam Cumhuriyeti sloganı olmuştur. Nitekim inkılaptan sonraki 40 küsur yılda bu sloganı çeşitli siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel alanlarda ve kalkınma ve ilerleme yolunda uyulmaya çalışılmıştır. Bu sloganın en iyi uygulandığı alanlardan biri ise ülkede bilim üretme alanıdır. Buna göre bir zamanlar uzman insan gücü yetiştirmek için yurt dışına öğrenci gönderen İran bugün bilim, teknoloji ve özellikle tıp alanında adını duyuran bir ülke olmuş ve her yıl çok sayıda uzman insan gücü yetiştirmeye başlamıştır.
Eczacılık sektörü de İslam İnkılabı'ndan sonra büyük gelişme kaydeden sektörlerden biridir. İran'da eczacılık sektörü 80 yıllık mazisi olan bir sektördür. Ancak bu sektör en çok İslam İnkılabı'ndan sonra özellikle de kutsal savunma yıllarında büyük gelişme kaydetti. Öyle ki günümüzde yurt genelinde 5-6 önemli ilaç fabrikasının kurulmasıyla birlikte eczacılık sektörü biyoteknoloji ilaçları ve yine özel hastalıklara yakalananlar için özel biyoteknolojik ürünleri üretmeye başladı. Günümüzde İran'da 34 çeşit biyoteknolojik ilaç tamamen yerli imkanlarda ve İranlı uzmanlar tarafından üretiliyor.
Öte yandan tıp bilimleri alanında kaydedilen ilerleme ve gelişme üzerine dünyanın birçok araştırma merkezi ve bilimsel dergisi İslami İran'ın tıp alanında ilerlemesi ve İran toplumu üzerinde etkileri hakkında çok sayıda rapor yayımlamaya başladı. Örneğin El Monitor haber sitesi bir raporunda şu ifadelere yer verdi. İran 1979 yılında İslam İnkılabı'ndan sonra birçok alanda takdire şayan adımlar atmıştır. İran'da 1980-2012 yılları arasında insanların ömrünün uzunluğu, eğitim imkanlarından yararlanmaları ve hayat standartlarına irdeleyen insani kalkınma endeksi %67'lik bir gelişme kaydetti ki bu da dünya ortalamasının iki katıdır.
İran İslam Cumhuriyeti 40 küsur yıllık ömrü ve çeşitli alanlarda elde ettiği başarılardan hareketle önümüzdeki yıllarda kalkınma hızını geliştirmeyi amaçlıyor ve bunun için de uzun vadeli planlama yapıyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin son yıllarda İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin önerisi üzerine gerçekleştirdiği en önemli uygulamalardan biri İslami İranlı Kalkınma Modeli belgesini hazırlamaktır. Bu belge İslami İran'ın çeşitli alanlarda ilerlemesinde önemli rol ifa ediyor. Zira kalkınmanın nasıl olacağı ve yol haritası hakkında çeşitli seçenekleri ve alternatifleri içeriyor.
Bazı çevreler kalkınma ancak batılı bilim ve teknolojiyle mümkün olduğunu ve bilimsel kalkınma için batılıların izlediği yolun izlenmesi gerektiğini savunuyor. Ancak bu kesime karşı bir başka kesim Hristiyan ve İslami toplumlara hakim olan ideolojilerin ve düşüncelerin derin farklılıkları yüzünden ilerleme ve kalkınma hedefine ulaşmak için batılıların izlediği yolun izlenemeyeceğini belirtiyor. Bu son kesim Batı bilimi ve teknolojisi Batı kültürüne ve ideolojilerine dayandığını ve bu yüzden İslam ülkeleri farklı bir yolu izlemelere ve yeni bilimleri tamamen İslami düşünce temelinde geliştirmelere gerektiğini savunuyor.
Bu iki farklı görüşün bir orta yolu gündeme getirenleri de vardır. Bu kesime göre Batı bilimi ve teknolojisi insani düşüncenin ürünü ve beşeri aklın bulgularıdır. ve Batı'nın kültür ve ideolojisinin izlerini taşımalarına rağmen bazı değişiklikler yaparak bu ürünlerin ve bulguların bir kısmını İslami kültüre uygun hale getirmek ve kullanmak ve İslami kültür ve düşünceye uygun olmayan bölümlerini bir kenara bırakmak mümkündür.
Tahran Radyosu.
Bu arada İran'da İslami İranlı kalkınma modeli adı altında yeni bir kalkınma modeli gündeme gelmiştir. Bu model İranlı uzmanların ve kanaat önderlerinin geniş çaplı katılımıyla hazırlanan ve İslami dünya görüşü ve ilkeleri ve İslam inkılabının değerlerine uygun hazırlanan ve İran'ın sosyal ve kültürel miras gereksinimleri gözetilerek bilimsel metotlara göre ve beşeri kazanımlarından yararlanmak suretiyle hazırlanan bir modeldir. Bu modelde kalkınmaya yönelik İslami, felsefi ve bilimsel cihanşümul önemli varsayımlarda sunulmuştur.
İslami İranlı Kalkınma Modeli belgesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin Hicri Şemsi 1444 yılına kadar insani İslami bilimlerin üretiminde ve İslami yüce kültürde uluslararası düzeyde önce olacak ve düşünce, bilim ve teknoloji üreten dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer alacak ve bilim temelli, kendi imkanlarına dayanan ve İslami akılcılık ve maneviyattan yararlanan dünyanın ilk büyük 10 ekonomisinden biri olacaktır. O tarihe kadar çevre sağlığı, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, su, enerji ve gıda güvenliği, ülke genelinde asgari eşitsizlik şartları altında temin edilecek kaynakların bulunması, meziyetlerin ve yeni fırsatların yaratılması ve nimetlerin bolluğu kuşaklar arasında adalete uyularak sağlanmış olacak, yoksulluk, fesat ve ayrımcılığın kökü kurutulacak ve sosyal güvenlik geniş kapsamlı olacak ve herkesin adil yargı sistemine ulaşma imkanı da temin edilmiş olacaktır.
İslami İranlı Kalkınma Modeli belgesine göre Hicri Şemsi 1444 yılında İran milleti dindar, genelde Kur'an-ı Kerim, İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve Ehl-i Beyt aleyhisselam sünnetini izleyen ve İslami İranlı yaşam tarzı ve aile yapısı ve cihatçı psikoloji, yasalara saygılı değerleri ve milli kimliği ve İslam inkılabını koruyan bir millet olarak yetişecek ve yeteneklerine ve zevklerine uygun olarak manevi, ilmi ve maharetine göre uygun mesleklere kavuşacak ve güven, huzur, asayiş, selamet ve yaşama umudu bakımından dünyada en üstün düzeyde olacaktır.
Hicri Şemsi 1444 yılında İran adil, cesur ve güçlü bir fakihin liderliğinden ve İslam'a dayalı siyasetlerin, yasaların ve düzenlerin uygulanması için yeterli güvenceden yararlanacak, ayrıca halkın her türlü servet veya güç tehdidinden bağımsız olarak seçimlere özgürce katılımlarına dayanarak elit kesimlerin toplu istişareleri nizamından yararlanılarak yönetilecek ve izzetini, milli egemenliğini, istiklalini, çok yönlü güvenliğini ve toprak bütünlüğünü caydırıcı bir şekilde savunacak, tam gücünü koruyarak bölgesel istikrar, küresel adalet, barış ve İslami vahdet ve kardeşliğin temel etkeni olacaktır. Bu belge İran İslam Cumhuriyeti çeşitli ilmi, iktisadi, kültürel ve diğer alanlarda kalkınma için doğru ve uzun vadeli planlaması olduğunu ve inşallah toplumun tüm kesimlerinin çabası ile hedeflerine ulaşacağını gösteriyor.
Değerli dinleyiciler, sohbetimizin başında da belirtildiği üzere, İslami İran son yıllarda başta tıp bilimi ve ayrıca bilim üretme alanları olmak üzere bilimsel alanda büyük ilerleme kaydetti. İran'ın son yıllarda önemli ilerleme kaydettiği teknolojik alanlardan birisi ise nükleer teknoloji alanıdır. İran İslam İnkılabı'nın zaferi üzerinden 40 küsur yıl geçtiği bir sırada bugün İran İslam Cumhuriyeti kendi uzmanları ve bilim adamlarının emekleri sayesinde nükleer bilim ve teknoloji alanında söz hakkına sahip olan ülkelerden biri olmuştur. Gerçekten nükleer kazanımlar İran İslam Cumhuriyeti nizamının en büyük kazanımlarından sayılmaktadır. Buna göre bu kazanımları beyan etmekte fayda görüyoruz.
İranlı bilim adamları Amerika ve Batı'nın tüm komplolarına, baskı ve yaptırımlarına rağmen son 40 küsur yılda nükleer sağlık, tarım, tıp ve fizik alanlarında büyük başarılara imza attılar. Öyle ki bugün dünya kamuoyu ve devlet adamları İran'a dayatılan haksız yaptırımların hiçbir etkisi olmadığını itiraf ederek İran'ın barışçıl nükleer enerjiden yararlanmasını kabul etmek zorunda kaldıkları anlaşılıyor. Kuşkusuz günümüzde petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıt kaynaklarının son sınırlarına yaklaşıldığı bir dönemde nükleer enerji teknolojisi 3. milenyumun en temel teknolojilerinden biridir. Nitekim önümüzdeki yıllarda enerji ve yakıt krizleri ve nükleer enerjinin tarım, tıp, sağlık, mühendislik ve diğer birçok alanda geniş kullanım imkanları nükleer bilim ve teknoloji üzerinde yatırım ve araştırma yapmayı kaçınılmaz kılıyor.
İslami İranlı Kalkınma Modeli belgesi, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hameneyi'nin tavsiyesi üzerine hazırlanan en önemli belgelerden biridir ve amacı, İran milleti için daha aydın bir gelecek hazırlamaktır. Bu arada belgedeki hedeflere ulaşmak için İranlı gençlerin ifa etmeleri gereken rolü inkar edilemeyecek kadar önemlidir. Gerçekte ülkenin geleceğini inşa edecek ve belgeyi uygulayacak olanlar da gençlerdir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi şimdiye kadar birçok kez vatandaşlara ve öğrencilere hitaben yaptığı konuşmalarında İslami İranlı kalkınma modeli hakkında açıklamada bulundu. Ayetullah Hamine'yi bu belgenin çok önemli olduğunu belirterek belgenin uygulanmasında gençlerin rolü hakkında şöyle beyan ediyor. Siz gençler kendinizi ülkenin kalkınmasına karşı sorumlu bilmelisiniz. Kalkınma programı belli bir programdır. Üzerinde düşünülmüş, ölçülmüş bir programdır. Bu modelde ülkenin gelecek 50 yılda hangi yönlerde hareket edeceği öngörülmüş, beyan edilmiş ve hazırlanmıştır. Şimdi bu belge kanaat önderlerinin elindedir ve onu elden geçirip tamamlamaları mümkündür. Sizler de kendinizi bu geniş ve çok yönlü planın birer parçası bilin ve kendinizi ona göre hazırlayın. Bu hazırlık bir gün ders çalışmak, bir gün araştırma yapmak, bir gün bir şey inşa etmek, bir gün bir yeniliğe imza atmak, bir gün doğru siyasi tavır sergilemek, bir gün siyaset meydanına ayak basmakla olur. Sizin yaşamınızın her günü, her evresi bu gereksinimlerden biri ile örtüşebilir. Kendinizi her halükarda ülkenin ve kendinizin kalkınmasına karşı ortak ve sorumlu bilin.
Gerçekte İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin tavsiyeleri ve İslami İranlı kalkınma modeli belgesinin hazırlanmasından sonra İranlı gençlerin harekete geçmesi ve İslami İran'ı bölgede ve dünyada kalkınma zirvelerine ulaştırmaları en büyük temennimizdir. O günlerin umuduyla hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Değerli dinleyicilerimiz, İran İslam İnkılabı'nı zafere götüren ve şafakta 10 gün olarak anılan günlerin yıldönümü münasebetiyle hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Bu arada www.parstoday.com üzerinden bizleri takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Katar Emiri Şeyh Tamim'in Amerika ziyareti.
Siyonist rejim elebaşı Herzog'un Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti.
Ve Siyonist rejim savaş bakanı Gans'ın Bahreyn ziyareti.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi.
Şimdi detaylar.
Geçen hafta Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamd Al Sani Amerika'ya bir ziyaret gerçekleştirerek pazartesi günü Amerika Başkanı Joe Biden'le görüştü. Katar Emiri Şeyh Tamim'in Amerika ziyareti Biden başkan olduktan sonra Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerden birinin liderlerinin Amerika'ya yaptığı ilk ziyaret sayılıyor. Şimdiye kadar Fars Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinden hiçbir lider Biden'le görüşmemişti. Son bir yılda Biden birkaç kez Katar Emiri ile birkaç kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ancak şimdiye kadar yüz yüze görüşmemişti.
Amerikalı kaynakların belirttiğine göre Rusya ve Ukrayna sınırında tırmanan gerginliğin ardından Avrupa'nın ihtiyacı olan CNG'yi karşılamak, Afganistan krizi ve İran'la ilgili bir konu Katar Emiri ile Amerikan Başkanı arasındaki görüşmenin ana gündem maddeleriydi. İran'a dayatılan yaptırımların kaldırılması ve İran ile Amerika'nın mahkum takası Biden ve Şeyh Tamim görüşmesinde ele alınan İran'la ilgili iki konuydu.
Görüşme hakkında Beyaz Saray tarafından yayımlanan açıklamada Biden ve Şeyh Tamim'in Fars Körfezi ve Batı Asya bölgesinde güvenlik ve refah durumunun takviye edilmesi, küresel enerji, arz meselesinde istikrarın güvencesi, Afganistan halkına destek verilmesi ve karşılıklı yatırım ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi gibi konulara vurgu yaptıkları belirtildi. İki taraf ayrıca Amerika'da on binlerce istihdam alanını açacak Boeing firması ile Katar Hava Yolları arasında 20 milyar dolar değerinde bir anlaşmanın imzalanmasını olumlu karşıladı.
Beyaz Saray'ın görüşmeye ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Amerika ve Katar arasında son 50 yılda daha da derinleşen stratejik ortaklığa teşekkür etmek üzere Biden Katar Emiri Şeyh Tamim'e Katar'ı Amerika'nın NATO dışındaki esas müttefiki olarak ilan etme kararını bildirdi. Amerikan Başkanı Biden, Katar Emiri Şeyh Tamim'e şöyle dedi. Bizim Katar'la güçlü ilişkilerimiz var. İlişkilerimiz birçok konuda zaruriydi. Siz bize Afganistan'dan on binlerce kişinin çıkarılmasını ve birçok hayati dosyanın çözümünde yardımcı oldunuz. Bizim konuşacak birçok konumuz var.
Amerika Başkanı Biden, Katar Emiri Şeyh Tamim'e şöyle dedi. Ben Kongre'ye Katar'ı NATO dışındaki esas müttefikimiz olarak ilan etme kararım hakkında bilgilendireceğim. Görüşmenin ardından Katar'ın El Cezire haber kanalı Amerika Başkanı Biden Kongre'ye bir mektup yazarak Katar'ın Amerika'nın NATO dışındaki esas müttefik olarak ilan edilmesi istediğini duyurdu. NATO dışındaki müttefik tabiri Amerika Silahlı Kuvvetleri ile stratejik ilişkileri olan ülkelere verilen addır. Bu ülkeler NATO üyesi değildir. Washington yönetimi bu unvanın verilmesi müttefiklerine mali ve askeri meziyet sağladığını ileri sürüyor. Thank you.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinin bir başka gelişmesi Siyonist rejim İsrail, sözde Cumhurbaşkanı İshak Herzog'un Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmesiydi. Herzog geçen hafta pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne ilk resmi ziyareti çerçevesinde Abu Dhabi Havalimanı'na gitti. Herzog Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinden önce yaptığı açıklamada bu ziyaret Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'in resmi daveti üzerine gerçekleştirildiğini belirtti. Aslında bu ziyaret Birleşik Arap Emirlikleri ile Siyonist İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasının devamında düzenlenen bir ziyaretti. Herzog bundan iki ay önce de Korsan İsrail Başbakanı Neftali Bennett'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştirmesinden sonra bu ziyareti gerçekleştirdi.
Siyonist rejim başkanı Herzog'un Birleşik Arap Emirlikleri'ne ilk ziyaret olan bu ziyarette Herzog'u taşıyan uçak Suudi Arabistan hava sahasını kullandı. Herzog uçaktan yayımladığı bir video görüntüsünde bu anı Siyonist rejim tarihinde önemli ve tarihi bir an niteledi. Filistinli direniş grupları ise bu ziyareti kınadıkları açıklamalarında Herzog'un Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmesini Filistin ülkesine açık ihanet niteledi.
Tahran Radyosu.
Irkçı rejim elebaşı Herzog'un Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaretine paralel olarak Yemen ordusu ve halk güçleri Abu Dhabi'de bazı tesislere füze saldırısı düzenledi. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü General Yahya Sarı bir açıklama yaparak Birleşik Arap Emirlikleri topraklarının derinliklerine düzenlenen operasyonun detaylarını açıkladı. General Sari, bu operasyonda birkaç adet Zulfikar balistik füzesi Abu Dhabi'de bazı önemli ve hayati hedefleri vurduğunu, Dubai'de bazı hassas noktalar Semat 3 İHA'ları ile vurulduğunu belirtti. General Sari, Birleşik Arap Emirlikleri gibi küçük bir devletin Abu Dhabi ve Dubai'de oturup Siyonist düşman uşaklığını yapmaya devam ettikçe ve Yemen milletine saldırılarını sürdürdükçe asla güvende olamayacaklarını vurguladı.
Yemen ordusu ve halk güçlerinin saldırısıyla ilgili haber yayımlanır yayımlanmaz, bazı haber kaynakları Siyonist rejim istihbarat örgütleri Herzog'dan bir an önce Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini sonlandırmasını istediklerini duyurdu. Herzog'un Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretine Twitter hesabında tepki gösteren Yemen'in Ensarullah Hareketi Siyasi Konsey üyesi Muhammed Ali Husi, Siyonist rejim İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyareti bu emirliğin Arap dünyasından soyutlandığını gösterdiğini belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen tecavüzleri Korsan İsrail rejimine hizmet etme anlamına geldiğini kaydeden Husi, Arap liderlerin yüzündeki maskeler düşünce Filistin ülkesi zafere ulaşacağını vurguladı. Şimdi konumuzla ilgili siyasi analist Sayın Bedri Fırat'ın görüşlerini dinleyelim.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin bugün göstermiş olduğu veya bu yönde hareket etmesi hiçbir Arap ülkesinden farklı bir yol izlediğini göstermiyor. Yani bu söylediğimiz gibi işte topyekün bir şekilde İsrail'e teslim olma ve İsrail'le beraber ilişki kurma yerine parçalı bir şekilde Arap devletleri parça parça İsrail'le diyaloglarını geliştirmeye yönelik bir siyaset gütmektedir. Topyekün bir şekilde eğer İsrail'le diyaloglarını geliştirirlerse bugün belki iç kamuoyuyla da tepkiyle karşılaşacağı bir durumun hesabı vardı. Bu nedenle peyderpey parça parça Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu şekilde ilk etapta böyle bir siyaset gitmesi bir nevi de bölgedeki ve Arap halkı arasındaki tepkilerin boyutunu ölçme gibi değerlendirebiliriz. Ne gibi tepkiler göstereceği halk tarafında. Bunun da ters etme amaçlı ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri böyle bir yola başvurmuştu. Diğer Arap ülkeleri de aynı şekilde aynı durumda olduklarını söyleyebiliriz. Hiçbirisi de net olarak İsrail'e karşı ciddi bir tavır gösterdiklerini görülmemişti ve göstermeyeceklerdi. Çünkü kendi iradelerine sahip bir yönetici kademesi yoktu. Bugün tamamen işte Amerika ve İsrail'e bağımlı olan ve bu şekilde hareket eden yöneticileri görmekteyiz. Ve bu böyle olunca da elbette İsrail'in istediği şekilde, istediği zaman hareket edecekleri ortadadır.
Sayın Bedri Fırat'a görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Siyonist rejimiyle başı Herzog'un Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinden iki gün sonra da bu rejimin savaş bakanı Benny Gantz Bahreyn'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Bahreyn rejimi de Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Eylül 2020'de Beyaz Saray'da Amerikan eski başkanı Donald Trump'ın huzurunda Korsan İsrail ile normalleşme anlaşması imzaladı. Siyonist rejim savaş bakanı Gantz geçen çarşamba günü ilk resmi ziyareti çerçevesinde Bahreyn'in başkenti Manama'ya gitti ve Bahreyn Savunma Bakanı Abdullah bin Hasan Naimi tarafından karşılandı. Gantz ve Naimi perşembe günü bir güvenlik anlaşması imzaladı. Konu hakkında açıklama yapan Siyonist Rejim Savaş Bakanlığı, anlaşma iki taraf arasında istihbarat, eğitim ve savunma sanayileri alanlarında işbirliğinin geliştirmesine katkı sağlayacağını belirtti. Anlaşmayı tarihi niteleyen Savaş Bakanı Gantz ise anlaşma iki taraf arasındaki ilişkileri yeni bir seviyeye yükselteceğini kaydetti.
Siyonist Rejim Savaş Bakanı Gantz'ın Bahreyn ziyareti İsrail medyasında bu ziyaret hakkında hiçbir haber yayımlanmadığı bir sırada gerçekleşti. Gözlemciler ziyaretin gizli tutulmasının sebebini Bahreyn halkının ziyarete tepki göstereceği şeklinde yorumladı. Buna karşın Gantz'ın Bahreyn ziyareti Bahreyn halkının geniş çaplı itirazlarına yol açtı. Protestocular kahrolsun İsrail, Bahreyn sizi istemiyor gibi sloganlar atarak tepkilerini ortaya koydu. Bahreyn Vefak Cemiyeti de perşembe günü bir açıklama yaparak Bahreyn ile İsrail arasında imzalanacak her türlü askeri veya güvenlik anlaşması hukuki ve yasal açılardan meşru olmayacağını belirtti.
Korsan İsrail Savaş Bakanı Gantz'ın Manama'ya düzenlediği ziyaretin önemli noktası, Gantz'ın 19 Şubat 1977 tarihinde Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Enver Sadat'ı Tel Aviv'e getirdiği aynı Boeing 707 uçağı kullanarak Bahreyn'i ziyaret etmesiydi. Sadat'ın o ziyareti Mısır'la Siyonist rejim ilişkilerinin normalleşmesinin başlangıç noktası olmuştu.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye'de koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 236 kişi hayatını kaybetti, 96.514 yeni vaka yaşandı. Bu arada Amerika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı toplam 928.000'i geçti. Cumhurbaşkanı Reisi, İran ekonomisini nükleer anlaşmaya bağlamadıklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Batı'nın yaptırımların kaldırılması alanında ciddi ve etkili bir karar vermesi gerektiğini söyledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı tüm yerel selami düşmanın askeri seçeneklerinin tamamen durdurulduğunu söyledi. Diğer yandan İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı İmam Hümeyni'nin silahlı kuvvetlerin gönül birliği ve dayanışmasına vurgu yaptığını söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral İrani İmam Hümeyni'nin her zaman özgüveni güçlendirmeye vurgu yaptığını söyledi. Rusya Müftüler Konseyi Başkanı İran'ın dünyaya ve Amerika'ya karşı direnişinin öfkeye değer olduğunu söyledi. Beşar Esad'ın özel danışmanı Suriye-İran medya işbirliğinin güçlendirilmesine vurgu yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Ve TÜİK'in verilerine göre Türkiye nüfusu hızla yaşlanıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Oh,